Ayrım 4.
Küçük serseri sürüsü kukuleta niyetine torbaları kullanıp ellerinde kamışlarla vadinin öbür ucundaki kiraz ağaçlarını yağmalıyorlardı şimdi. Düzenli çalışıyor, bir dalı temizledikten sonra öbürüne geçiyorlardı ki en yüksek kiraz ağacının tepesine bağdaş kurup tünemiş, iki parmağıyla her kirazın sapını koparıp dizleri arasında yerleştirdiği üç köşeli şapkasına dolduran, kimi görsünler, tozluklu çocuğu. ''Hey, nereden geliyorsun?'' diye sordular. Bozuldukları için soruları da o ölçüde küstahçaydı. Beriki oraya gerçekten uçarak gelmiş gibiydi. Abim üç köşeli şapkasından kirazları teker teker alıyor ve şekerleme gibi ağzına götürüyordu. Sonra yeleğini lekelememeye dikkat ederek ağzını hafifçe büzüp çekirdekleri uzağa üflüyordu. ''Bu şekerleme düşkünü ne istiyor bizden?'' dedi küçük serserilerden biri. ''Neden gelip başımızı ağrıtıyor? Neden kirazların kendi bahçesinde yemiyor?'' Şekerleme düşkünleri arasında ara sıra yanlışlıkla öbürlerinden daha iyi olanı çıkar dedi biri. Şapkalı kızı düşünsene. Bu gizemli adı duyunca Cosimo kulak kabarttı ve nedenini kestiremeden kızardı. Şapkalı kız bizi aldattı dedi bir başkası. Yine de bir şekerleme düşkünü olarak çok yürekliydi. Sabah buralarda olsaydı boru çalar herifler de bizi yakalamazlardı. Tabii bir şekerleme düşkünü de bizim çeteye girebilir. Yeter ki bizim yanımızı tutsun. Cosimo o zaman şekerleme düşkününün kentli, soylu, yüksek yerdeki kişi olduğunu anladı. ''Dinle'' dedi yumurcaklardan biri. ''Açık konuşalım. Bize katılmak istiyorsan bizlerle sefere çıkar, bildiğin geçitleri gösterirsin. Ve babanın bahçesine sokarsın.'' diye ekledi bir başkası. ''Bir keresinde orada benim üzerime ateş ettiler.'' Cosimo kafasında bir tek şey durmuş onları dinliyordu. ''Baksanıza'' dedi. ''Şapkalı kız kim?'' Yaprakların arasına dağılmış bulunan paçavralar içindeki çocuklar bir kahkaha koyverdiler. Ama öylesine güçlü bir kahkaha koyverdiler ki bazılarının kiraz ağacından düşmelerine ramak kaldı. Bazıları arkaya devrilip yalnız bacaklarıyla dallara asılı kalıyor, öbürleri elleriyle asılıp durmak dinlemek bilmeksizin haykırıyor ve gülüyorlardı. Tabii böyle bir şamatanın ardından izlerini sürenler yine peşlerine düştüler. Daha da öte müfreze köpeklerle birlikte bulundukları yerin yakınında olmalıydı ki havlamalar yükseldi. Yabaların yeniden ortaya çıktığı görüldü. Ama bu kez bir önceki başarısızlıklarından ders alan köylüler merdivenlerini dayayıp komşu ağaçlara tırmanmakla işe giriştiler. Yabalar kuşatılan hırsızlara yöneltildi. Yalnız yerde kalan köpekler çepeçevre ağaçlara tünemiş adamlar görüp öfkelerini ne yana kaydıracaklarını kestiremediler. Dağılıp burunları havada havlamakla yetindiler. Meyve hırsızları çabucak geri atladılar. Ne yapacağını şaşıran köpeklerin arasında her biri bir yana kaçtı. Baldırlarda birkaç ısırık, birkaç taş ya da sopa darbesi dışında çoğu savaş alanını sağ salim terk etti. Cosimo ağacında tek başına kaldı. ''İn!'' diye bağırıyorlardı öbürleri ona kaçarken. ''Ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Yol açıkken atla!'' Ama Cosimo dalını dizleri arasında sıkarak kılıcını kınından sıyırdı. Çiftçiler ona erişmek için yabalarının uçlarına bağladıkları sırıklarını komşu ağaçlardan uzatıyorlardı. Cosimo kılıcını döndürerek sırıkları uzaklaştırıyordu. Sonunda göğsüne bir yaba dayandı ve onun ağacın gövdesine mıhladı. ''Durun!'' diye bağırdı biri. ''Bu genç Piovasco baronudur.'' ''İyi ama ağacın tepesinde işiniz ne efendimiz? Nasıl oluyor da siz bu çocukların arasına karışıyorsunuz?'' Cosimo babamızın rençberlerinden biri olan Gio de Lovasca'yı tanıdı. Yabalar geri çekildi. Müfrezedekiler şapkalarını çıkardılar. Abim de iki parmağıyla üç köşeli şapkasını kaldırıp eğildi. ''Hey yerdekiler, köpekleri bağlayın!'' diye seslendi birkaç kişi. ''İndirin onu aşağıya. İnebilirsiniz efendim ama dikkat edin, ağaç yüksektir.'' ''Durun, size bir merdiven getirelim. Sonra evinize götürürüz.'' ''Hayır hayır teşekkür ederim.'' dedi abim. ''Siz hiç rahatsız olmayın. Yolu biliyorum. Tek başıma bulabilirim.'' Ağaç gövdesinin ardında kayboldu. Yeniden başka bir dalın üzerinde göründü. Yine dolandı ve daha yüksek bir dalın tepesinde ortaya çıktı. Bir kere daha kayboldu. Tepedeki sık yapraklar arasındaki en yüksek dalların birinde ayaklarından başka yeri görünmez oldu. Sonra ayaklar da atladı. Görünen bir şey kalmadı ortalıkta. Yukarı mı yoksa aşağı mı bakmak gerektiğini kestiremeyen adamlar ''Nereye gitti?'' diyorlardı birbirlerine. İşte Cosimo oradan oldukça ötedeki bir ağacın tepesinden geçti ve yeniden kayboldu. İşte yine bir başka ağacın tepesinde rüzgarla sürüklenmişçesine sallandı ve atladı. ''Düştü mü? Hayır şurada.'' Yeşil dallar arasında üç köşeli şapkayla saçlarını ensesinde toplayan kurdeleden başka şey seçilmiyordu. ''Ne biçim efendin var senin?'' diye sordular çiftçiler Gio de Lovasca'ya. ''İnsan mı yoksa yabani hayvan mı bu? Sakın şeytanın ta kendisi olmasın. Giyua ses etmedi. Haç çıkardı. Cosimo'nun şarkı söylediği duyuldu. Bir tür dalgalı bir ses. Oo şapkalı kız. 5. Şapkalı kız. Bir ayrıntıdan öbürüne Cosimo onun hakkında çok şey öğrendi. Meyve hırsızları beyaz midillide gezen, villalardan birinde oturan ve partal giysililer sürüsüyle dostluk kurmaktan çekinmeyen küçük bir kıza veriyorlardı bu adı. Bir süre onları korumuş, otoriter bir kız olduğundan onlara komuta bile etmişti. Medillisiyle yollarda, patikalarda koşturuyor ve bekçisiz bir meyve bahçesinde olgun meyve görür görmez hemen onları uyarıyordu. Sonra saldırılarını at üzerinde, boynunda bir av borusu, bir subay gibi destekliyordu. Onlar badem ya da armut ağaçlarını yağmalarken kız çiftliklere egemen tümsekler boyunca bodur atının üstünde nöbet tutuyor ve çiftçilerin ya da köylülerin kuşkulu bir hareketini fark eder etmez borusunu üflüyordu. Bu sesi duyan yumurcaklar ağaçlardan aşağı atlıyor ve tabanları yağlıyorlardı. Dolayısıyla kız yanlarında olduğu sürece hiç yakalanmamışlardı. Sonradan ne olduğunu anlamak daha güçtü. Şapkalı kızın ihaneti ve onlara zarar vermesi karışık bir işe benziyordu. Meyve yemek için çocukları kendi villasına çekmiş, sonra onları uşaklarına dövdürmüştü sözde. Öte yandan aynı zamanda içlerinden iki kişiye, hala bu konuda kendisine sataşılan Bellore adında biriyle Ugasso'ya ilgi göstermiş, sonra onları birbirine düşürmüştü. Öyle ki uşakların sopa yağmuru belki de bir meyve soygununun değil, kıza karşı sonunda birleşen iki kıskanç aşığın açtığı seferin sonucuydu. Hala kaç kere vereceğine yemin edip sonunda işlerine Hint yağı koyarak çocuklara sunduğu pastalardan söz ediliyordu. Bu yüzden bir hafta süreyle hepsi mide sancıları içinde kıvranıp durmuşlardı. Bu olaylardan biri. Ya da aynı türde başkaları. Belki hepsi birden şapkalı kızla çete arasındaki kopmaya yol açmıştı. Şimdi çocuklar ondan bir kin ve özlem karışımıyla söz ediyorlardı. Cosimo çok yakın olduğu bir görüntü sanki ufak ufak ortaya çıkıyormuş gibi kulak kesilmişti. Sonunda sordu. Sizin şapkalı kız hangi villada oturuyor? Onu tanımadığınıza bizi inandırmak mı istiyorsun? Komşunuz yahu, Ondarivo villasında oturan şapkalı kız o. Cosimo serserilerin arkadaşıyla salıncaktaki küçük kızın aynı kişi olduğunu anlamak için bu anı beklemişti tabii. Bence kız çevredeki bütün meyve hırsızlarını tanımakla övündüğü için çetelerinin peşine düşmüştü. Ama o andan sonra Cosimo'yu sarsan kararsızlık gitgide artmaya başladı. Kimi zaman çetenin başına geçip Ondarivo villasının bahçesini yağmalamaya gitmeyi, kimi zaman da küçük kızın emrine girip çeteye karşı çıkmayı düşünüyordu. Gerekirse sonradan kızı koruyabilmek için yumurcakları Viola'yı kudurtmaya kışkırtmakla işe başlayacaktı. Kimi zaman da eninde sonunda küçük kızın kulaklarına varacak üstün başarılar düşünüyordu. Bu tasarılarla dolu olarak artan bir kayıtsızlıkla çeteyi izliyordu. Çocuklar ağaçtan inip yalnız kaldığında da güneşi kaplayan bir bulut gibi yüzünden bir hüzün dalgası geçiyordu. Bunun ardından beklenmedik bir atılımla bir kedi gibi çevik dallara tırmanıyor, dişleri arasından anlaşılmaz şarkılar söyleyip bahçelerin ve meyveliklerin üstünden geçiyordu. Sinirli, neredeyse sessiz bir şarkı söyleyişi vardı. Hep bir noktaya yönelen gözleri görmezcesine önüne bakıyordu. Kediler gibi özel bir içgüdüyle dengesini buluyordu sanki. O garip havayla birkaç kere bahçemizin dalları üzerinden geçtiğini gördük. Orada orada diye bağırıyorduk. Çünkü ne yaparsak yapalım Cosimo'dan başka şeyi dert edinmemeye devam ediyorduk. Ağaçların üzerinde geçirdiği saatleri günleri sayıyorduk ve babamız deli cin çarpmış bunu diyordu. Sonra rahip Fayolofler çatıyordu. Yapılacak şey onu cinlerden kurtarmak. İyi ama ne bekliyorsunuz? Sizi söylüyorum Labbe. Niçin kollarınızı kavuşturup bekliyorsunuz? Oğlumun içinde şeytan var, anladınız mı? Rahip birden uyanır gibi oluyordu. Şeytanın adı kafasında çok belirgin bir çağrışım yaratıyor, şeytanın varlığının doğru yorumu üzerine çok karışık bir tanrı bilimsel tartışmaya girişiyordu. Babama karşı mı çıkmak istiyor yoksa genellemelerde kalmakla mı yetinmeye çalışıyordu? Kısacası abimle şeytan arasında bir ilişkinin mümkün olabilmesi ya da öncelikle bunun reddedilmesi konusunda kesin bir şey söylemiyordu. Baron sabırsızlanıyor, rahip konuştukça ipin ucunu kaçırıyordu. Benimse canım sıkılıyordu. Annemizde ise tersine önceleri yaygın olan ve saplantı halindeki kaygı, bütün duygularının da gösterdiği eğilim gibi pratik kararlar ve duruma uygun araçların araştırılması biçiminde somutlaşmıştı sanki. Bir generalin kaygılarının da böyle çözümlenmesi gerekmez miydi? Uzun ve sehpa üzerine yerleştirilen bir dürbün keşfetmişti. gözü dürbüne yapışık, görüş alanından çıktığına yemin edebileceğimiz sıralar bile yapraklar arasında çocuğu daha iyi seçecek biçimde hiç durmadan mercekleri ayarlayarak villanın taraçasında saatler geçiriyordu. Tepesinden geçmedikçe Cosimo'yu bir türlü göremeyen ve ağaçların altında gidip gelen babamız bahçeden "Onu hala görüyor musun?" diye soruyordu. General bir işaretle bizlere Cosimo'yu gördüğünü bildiriyor, bir tepeden birliklerin yayılmasını izler gibi susmamız için bizi uyarıyordu. Ara sıra hiçbir şey görmediği açıktı. Ama nedendir bilinmez, Cosimo'nun şurada değil de burada görüneceğine karar vermişti ve dürbününü doğru bildiği noktaya yöneltiyordu. Yine de zaman zaman kendi kendine yanıldığını kabul etmesi gerekirdi ki, böyle anlarda dizleri üzerinde tuttuğu bir kadastro planını incelemek üzere gözünü mercekten uzaklaştırırdı. Ellerinden biri düşünceli bir biçimde ağzına konur, general oğlunun vardığını sandığı yeri bulana dek öbür eli haritanın hiyerogliflerini izlerdi. Dönüş açısını hesaplar, bu yaprak okyanusunun herhangi bir tepesine dürbününü yöneltir ve ağır ağır ayarlardı. Dudaklarında seçtiğimiz titrek gülümseme bize Cosimo'yu gördüğünü ve onun gerçekten baktığı noktada bulunduğunu haber verirdi. O an arkalıksız iskemlesinin yakınına koyduğu renkli bayrakları kapar, iki tarafça bilinen bir dil söz konusuymuş gibi bayrakları birbiri ardından sallardı. Önce bu davranışı kendisine kırılmama yol açtı. Annemin bayrakları olduğundan ve bunları kullanabildiğinden haberim yoktu. Özellikle çok küçük olduğumuz çağlarda ikimize de bunların nasıl kullanıldığını öğretmemiş olması ne yazıktı. Ne var ki annemiz hiçbir şeyi oyun olsun diye yapmazdı ve artık umut edilecek hiçbir şey kalmamıştı. Bütün bu savaş araç gereçleri, sıkışan yüreği, avucunda buruşan mendiliyle onun yine de bir anne olarak kaldığını söylemem gerekir. Generalcilik oynamak onu dinlendiriyor ya da bu kuşkulu dönemi savaşçı kılığında yaşamak bütün paralanmasına engel oluyordu daha çok. Temelde güçsüz bir kadındı ve tek savunması konfortefisten kendisine kalan bu askerce davranıştı. Bir yandan dürbünle bakıp öbür yandan küçük bayraklarını salladığı bir gün yüzü birden aydınlandı, güldü. Cosimo'nun yanıt verdiğini anladık. Nasıl yanıt verdiğini bilmiyorum. Belki şapkasını sallayarak ya da dallardan birini kımıldatarak. Kesin olan şu ki o andan sonra annemiz değişti ve kuşkusu kayboldu. Bir anne için böylesine garip, normal bir duygusal hayatı oluşturan her şeyden uzak durmayı seçmiş oğul, olağanüstü bir alın yazısıydı. Ama sonunda Cosimo'yu olduğu gibi kabul etti. Hem de hepimizden önce. O günden sonra zaman zaman beklenmedik bir biçimde Cosimo'nun kendisine yönelttiği selamlarla, değiş tokuş ettikleri sessiz mesajlarla yetinmeyi bildi. Ne gariptir ki kendisine bir selam yolladığı için Cosimo'nun kaçışına son verip aramıza döneceğini bir an bile düşünmedi. Babamız tam tersine sürekli bu umutla yaşıyordu. Oğlunun davranışlarındaki en küçük değişiklik kafasını allak bullak ediyordu. Ben dememiş miydim, görüyorsunuz işte geri dönecek. Ama Cosimo ile hepimizden çok bağdaşmayan annemiz belki de açıklamaya kalkışmak istemediği için onu kabul etmeyi başaran tek kişiydi sanki. Yine ilk selamlaşmaya dönelim. Taraçada hiç görünmeyen Batista birden annemizin ardında belirdi. Ne olduğu belirsiz bir bulamaçla dolu tabağı tatlılıkla uzattı ve kaşığını sallayarak "Hey Cosimo!" diye bağırdı. "İster misin?" Babamızdan bir tokat yedi ve içeri girdi. Tanrı bilir ne korkunç bir köpek yalı hazırlamıştı. Kardeşimize gelince kaybolmuştu o. Özellikle küçük serserilerin seferlerine katılalı beri onu izlemek için yanıp tutuşuyordum. Büyük bir coşku ve dayanışma hareketine atılmak üzere önümde her türlü kuşku ve ödekliği atmak gereken yeni bir ülkenin kapılarını açıyordu bana sanki. Bakışlarımın yaprak kümesi üzerinde gizlenebileceği yüksek bir tavan arası penceresiyle taraça arasında gidip geliyordum. Orada kulaklardan çok gözlerle çetenin patırtıyla bahçelere dalışını izliyordum. Kiraz ağaçlarının tepelerinin sallandığını görüyordum. Bir el görünüyor, yokluyor, koparıyordu. Saçları karmakarışık ya da torba geçirilmiş bir baş fırlayı veriyordu. Seslerin arasında Cosimo'nunkini de işittiğim oluyor. Kendi kendime nasıl eder de oraya varır diyordum. Daha az önce bahçedeydi. Şimdiden çeviklikte sincapları geçti mi yoksa? Büyük havuzun üstündeki kırmızı erik ağaçlarında olduklarını hatırlıyorum. Tam o sırada boru çalındığında. Kimin çaldığını bilmediğimden hiç dikkat etmedim. Ama kardeşimin anlattığına göre çocuklar birden susuvermişlerdi. Boru sesini yeniden duymanın şaşkınlığıyla bunun bir tehlike işareti olduğunu unutmuşlardı sanki. Yalnızca iyi duyup duymadıklarını, şapkalı kızın yeniden tehlikeyi haber vermek üzere medillisiyle yolları arşınlayıp arşınlamadığını düşünüyorlardı. Birden tabanları yaladılar ama kaçmak için değildi bu. ya da kaçıyorlarsa onun peşindeydiler ve ona yetişmek için koşuyorlardı. Cosimo hareketsiz, kıpkırmızı bir yüzle tek başına kaldı. Ama çocukların kaybolduğunu görüp nereye gittiklerini anlar anlamaz her sıçrayışta boynunu kırma pahasına daldan dala atlamaya koyuldu. Viola midillisinin yelesine dayadığı tek eliyle koşumları yakalamış dik bir yolun dönemecinde duruyordu. Kamçısının ucunu kemirip aşağıdan yukarı bakıyordu çocuklara. Sırtında mavi bir giysi vardı. Altın sarısı av borusu küçük bir zincirle boynuna asılıydı. Duruveren çocuklar da bir şey kemiriyorlardı. Bir eriği ya da parmaklarını. Ellerindeki ya da kollarındaki yara izlerini, çantalarının köşesini. Ve yavaşça bütün bu kemirgen ağızlardan, inançsız, sadece rahatsızlıktan kurtulmak için ya da yalanlama bekleyişi içinde bir ölçülü cümleler mırıltısı, bir tür şarkı yükselmeye başladı. ''Orada ne yapıyorsun şapkalı kız, geliyor musun artık? Eskisi gibi, dostumuz, çiçeğimiz değilsin, kurnaz kız, inanmıyoruz sana artık.'' Bir dal hışırtısı ve işte büyük bir incir ağacının tepesinde, yapraklar arasında soluk soluğa başını gösteren Cosimo. Kız kamçısı ağzında başını kaldırmış, onu sonra aynı ezici bakışlarla öbürlerini süzüyordu. Cosimo dayanamadı, soluk soluğa konuştu. ''Biliyor musun, geçen görüşmemizden bu yana ağaçlardan inmedim.'' Tümüyle içten gelen bir inada dayanan başarıların gizli kalması gerekir. Bunlar açıklanır ya da övünmelerine yapılırsa boş, anlamdan yoksun gelir insana, bayağılaşır. Abim bu sözleri söyler söylemez söylememiş olmayı yeğledi. Gözünde her şeyi önemini yitirmişti. Gerçekten aşağı inmek ve bu işe son vermek isteğini duydu. Viola kırbacını ağzından çekip tatlılıkla şunları söyleyince daha da beter oldu. ''Yok canım, ne aptalca şey.'' Haylazların gırtlağında gürleyen kahkaha, kısa süre sonra göbeklerini paralarcasına sarsılmalarına yol açan haykırışlara dönüştü. İncir ağacının üstündeki Cosimo, öfkeyle öyle bir sıçradı ki, narin ve hain ağaç fazla dayanamadı. Ayaklarının altındaki dal kırıldı ve geleceğin baronu bir taş gibi düştü. Kolları açık kendini tutmadan düştü. Daha doğrusu ağaçlarda yaşadığı sürece bir yere tutunma irade ya da içgüdüsünü göstermediği tek andı bu. Ama giysisinin eteği alçak bir dala takıldı, yerden dört karış yukarıda Cosimo tepe üstü asılı kaldı. Tek düşüncesi gözlerini fal taşı gibi açıp şahlanan midillisi üzerindeki küçük kızı tersten görür, bu arada çocuklar uçurumun tepesinde tersine çevrilmiş bilinmeyen bir dünyaya asılı, birbiri ardından normal duruşlarına dönecek kadar genelleşen taklalar atarlarken ilk kez ağaçlardaki yaşamından söz ettiği ve bunun son olacağıydı. Kendini çekebilmesi, dala yapışmasını ve ata binercesine çıkıp oturmasını sağladı. Midillisini sakinleştiren Viola az önceki olayı fark etmemiş gibiydi. Cosimo hemen şaşkınlığını unuttu. Küçük kız borusunu ağzına götürdü. Tehlike işareti olan en kalın notayı üfledi. Bu sesle çocuklar Cosimo'nun daha sonra fark ettiği üzere Viola'nın varlığı tıpkı mehtabın ada tavşanları üzerindeki etkisi gibi garip bir telaş uyandırıyordu çocuklarda. Kaçmaya başladılar. Eğlenmek için boru çaldığını biliyorlardı. Onlar da eğlenmek için tabanları yağlıyorlardı. Boru sesini taklit ederek tepeyi iniyor, önlerinde midillili kısa bacakları üzerinde dört nala gidiyordu. Önlerine bakmadan, körlemeden koşuyor, öyle ki zaman zaman Viola'yı gözden kaçırıyorlardı. Viola uzaklaşmıştı, yoldan ayrılmış onları terk etmişti. Niçin? Hafif eğilimli kırlarda vadinin kıyısını izleyen zeytin ağaçları arasında dört nala iniyor, o sıra zavallı Cosimo'nun tepesinde didindiği ağacı arıyor, dört nala çevresinde dolanıyor ve bir an sonra Cosimo'nun tepesinde sallandığı bir başka zeytin ağacının dibinde tekrar görünmek üzere kaçıyordu. Böylece abimin asıldığı dallar kadar dolambaçlı bir yol izleyerek birlikte vadiyi aştılar. Meyve hırsızları daldan yere birbirlerine meydan okuyan iki çocuğun oyununu anladıklarında bir ağızdan kışkırtıcı ve alaylı bir havayı ıslıkla çalmaya koyuldular ve var güçleriyle ıslık çalarak Porta Capperi yönünde inmeye devam ettiler. Küçük kızla abim zeytinlikler arasında tek başlarına birbirlerini kovalamaya koyuldular. Cosimo düş kırıklığıyla çocuklar kaybolalı beri Viola'nın oyundan çok daha az zevk aldığını fark etti. Can sıkıntısının yaklaştığı hissediliyordu. Yalnızca ötekileri kudurtmak için böyle davranmış olmasından kuşkulandı. Aynı zamanda da artık yalnız kendisini kudurtmak için oynadığı umudu içine yerleşti. Mutlak olan kendini ilginç kılmak için her zaman birini kudurtmak gereksinimi duyduydu. Tabii bir çocuk olan Cosimo bu küçük duygu farklarını belli belirsiz görüyordu. Aslında bir sığırcığın anladığından daha çoğunu anlayamadan sert ağaç kabukları boyunca tırmanıyordu sanırım. Birden küçük toprak tepeciklerden birinin ardından Bir küçük taş sağanağı başlatıldı. Küçük kız başını midillisinin boynunun ardında gizledi ve kurtuldu. Dirsek yapan bir dalın üzerinde rahatça seçilen kardeşim taş yağmuru altında kaldı. Taşlar yukarı varıncaya kadar etkisini yitiriyor, canını acıtamıyordu. Yine de birkaç çığ alnına ve kulaklarına çarptı. Azan haylazlar ıslık çalıyor ve haykırıyorlardı. Şapkalı kız domuzcuk. Ardından tabanları yağladılar. Çocuklar şimdi Porta Capri'ye, iki yanı kaparilerin yemyeşil dallarıyla kaplı kapıya varmışlardı. Komşu yıkıntılardan anaların çığlıkları geliyordu. Bu tip çocuklara geç kaldıkları için değil, eve döndükleri yiyeceklerini başka yerden çıkarmayı beceremeyip eve yemeye geldikleri için kızılırdı. Porta Capri çevresinde tahta barakaların ve kulübelerin, yana yatmış arabaların, çadırların içinde Ombroso'nun en yoksul insanları, kent kapılarından ve tarlalardan uzak tutulacak kadar yoksul kişileri üst üste yaşıyorlardı. Ufak topraklardan ve ülkelerden gelip oraya yığılan, bütün ülkelere yayılan kıtlık ve sefaletin kovaladığı insanlar. Güneş batıyordu. Saçları taranmamış, bebelerine meme veren kadınlar tüten ocaklarını yelpazeliyorlardı. Dilenciler serinliğe uzanıyor ve sargılarını çözüyorlardı. Kimi de ani çığlıklar koyverip barbut atıyordu. Kafadar meyve hırsızları da bu kızartma dumanlarına ve ağız kavgalarına karıştılar. Analarından birkaç okkalı sille yediler, saç saça baş başa tozların içinde yuvarlandılar. Partal giysileri şimdiden bütün öbür partalların rengini almış, bu insan küspesine karışan kuşlarınkine andırır keyifleri bozularak yerini yoğun bir bönlüğe bırakmıştı. Dört nala giden küçük sarışın kız ve ağaçtan ağaca geçen Cosimo göründüğünde ürkek gözlerini ancak şöyle bir kaldırdılar. Kenara çekildiler. Sanki kendileriyle küçük arkadaşları arasında birden yüksek bir duvar dikilmişçesine toz ve duman arasında kaybolmaya çalıştılar. İki çocuk bütün bunlara ancak göz ucuyla baktılar. Viola kısa sürede kadınların haykırışlarını ve akşamın gölgelerine karışan barakaların dumanlarını geride bırakıp kumsaldaki çamların arasında ilerlemeye başlamıştı. Deniz oracıktaydı. Alacakaranlıkta çakılları yuvarladığı işitiliyordu. Daha da haşmetli bir gümbürtü, küçük at çakıllar arasında koşuyor, kıvılcımlar saçıyordu. Alçak ve eğri büğrü bir çam ağacından abim sarışın küçük kızın gölgesinin kumsalı boydan boya geçişine bakıyordu. Tepesi belli belirsiz bir dalga, karanlık denizde yükseldi. Kıvrılarak dikildi, bembeyaz ilerledi ve parçalandı. Midilliyle küçük kızın çifte gölgesi dört nala geçerken ona değdi. Çamının tepesinde sıçrayan tuzlu suyla Cosimo'nun yüzü ıslandı.